Kitabın adı Görkemli Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 21. Ayrım. 20. Eve, bir soruşturmanın son aşamalarında beklemek için daha kötü yerler olduğunu düşündü. Rourke'un evindeki atmosfer, Eve'in polis merkezindeki küçücük ofisinden çok daha ferahtı ve yiyecekler yemekhanede yediklerinden çok daha lezzetliydi. Rourke, balo için kubbe tavanı resepsiyon salonunu açmış, parlak ahşap zemin döşemelerini, aynalı duvarlarını ve pırıldayan gösterişli avizelerini davetlilerin emrine sunmuştu. Uzun, kıvrımlı masalar yuvarlak duvarlar boyunca sıralanmış, üzerleri egzotik yiyeceklerle donatılmıştı. Ay'daki tarım kolonisinden getirtilmiş cüce güvercin yumurtaları, Japon denizinden getirtilmiş lezzetli pembe karidesler, insanın dilinin üzerinde eriyen peynir halkaları, birbirinden lezzetli ve bol çeşitli hamurlular, buz üzerine yatırılmış havyarlar ve dondurulmuş şekerle harmanlanmış zengin taze meyve menüsü. Dahası da vardı. Salon boyunca uzanan sıcak masasının üzerinden baharatlı ana yemeklerin dumanı yükseliyordu. Bütün bir kısım vejeteryan eğilimli davetliler için ayrılmış, biraz ötedeki diğer kısımsa et yemekleriyle doldurulmuştu. Rourke simülasyon yerine canlı müziği tercih ediyordu ve bitişikteki terasa yerleştirilmiş orkestradan zarif fon müziği duyuluyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde dans severleri baştan çıkaracak daha hareketli melodilere geçeceklerdi. Renk, koku, pırıltı ve görkem cümbüşünün arasında ağır başlı siyah kıyafetlere bürünmüş garsonlar, ellerinde ince şampanya kadehlerinin göze çarptığı gümüş tepsilerle bir aşağı bir yukarı dolaşıyorlardı. Bu inanılmaz! Mavis siyah bir mantarı ağzına attı. Balo için normalden biraz daha kapalı giyinmişti. Yani teninin büyük bölümü tuvaletinin kumaşıyla örtülmüştü ve saçı kızıla boyanmıştı. Mavis'in kişiliğini tanımlayan alışkanlığıyla gözleri de aynı kırmızı tonundaydı. Rourke'un beni davet ettiğine inanamıyorum. Sen benim arkadaşımsın Mavis. Evet, sence daha sonra herkes yeterince sarhoş olduğunda orkestrayla bir iki numaramı sergileyebilir miyim? Eve, etrafına bakınarak zengin, seçkin insanları gerçek altın ve mücevherlerin rengarenk ışıltısını izledi ve gülümsedi. Bence bu harika olurdu. Müthiş. Eve'in elini hafifçe sıkarken Mavis şimdiden acele ediyordu. Hemen gidip müzisyenlerle konuşacağım. Kalplerini kazanmalıyım. Teğmen? Mavis yanından uzaklaşırken Eve sesin geldiği tarafa döndü ve Şef Tibble'la burun buruna geldi. Efendim? Bu gece hiç de meslektaşlarımdan biri gibi görünmüyorsun. Eve yüzünü buruşturunca Tibble bir kahkaha attı. İltifattı. Rourke büyük bir gösteri yapıyor. Evet efendim öyle. Değerli bir amaç uğruna. Ama o değerli amacın ne olduğunu hatırlamıyordu. Ben de öyle düşünüyordum. Eşim kendini iyice kaptırdı. Yanından geçen bir tepsideki ince kadehlerden birini kaptı ve hemen yudumladı. Tek üzüntüm bu maymun giysilerinin modasının hala geçmemiş olması. Boş eliyle yakasını çekiştirdi. Bu sözler Eve'i gülümsetti. Asıl bu ayakkabıları giymeliydiniz. Güzelliğin bedeli ağırdır. Paspal ve rahat olmayı tercih ederim. Ama poposunu sıkıca saran eteği çekiştirme isteğine direndi. Eve'in kolunu tuttu ve onu kuytu bir köşeye sürükledi. Bu kısa formalite sohbetini bitirdiğimize göre, soruşturmayla ilgili mükemmel bir iş çıkardığını söylemek istiyorum. Angelini de çuvalladım. Hayır, mantıklı bir çizgi izledin. Sonra geri döndün ve başkalarının kaçırdığı detayları yakaladın. O karşılaştığım serseri sadece büyük bir şanstı efendim. Şans önemlidir. Kararlılık da ve ayrıca detaylara dikkat etmek. Onu köşeye sıkıştırdın Dallas. Hala ortalıkta. Fazla uzağa gidemez. Kendi tutkuları onu bulmamıza yardım edecek. Yüzü fazla tanıdık. Eve de buna güveniyordu zaten. Efendim, memur Peabody iyi iş çıkardı. Gözleri keskin ve sezgileri güçlü. Bunu raporunda belirtmişsin zaten. Zamanı gelince hatırlayacağım. Tibble saatine baktığında Eve onun da en az kendisi kadar sabırsız ve gergin olduğunu fark etti. Gece yarısına kadar bir şeyler bulabilirse Finney'e bir şişe İrlanda viskisi söz verdim. Bu da işe yaramazsa onu başka hiçbir şey o kadar hızlı çalıştıramaz. Eve gülümsedi. Cinayet silahını Morse'un dairesinde bulamadıklarını şefe hatırlatmanın bir yararı yoktu. Şef bunu zaten biliyordu. Marco Angelini'nin salona girdiğini gördüğünde omuzları kasıldı. "Affedersiniz Şef Tibble, konuşmam gereken biri var." Tibble elini Eve'in omzuna koydu. "Bunu yapmak zorunda değilsin Dallas." "Evet efendim, zorundayım." Göz göze geldiklerinde Angelini'nin çenesindeki kaslar seyirdi. Adam durdu, ellerini arkasında kavuşturdu ve bekledi. "Bay Angelini." "Teğmen Dallas." "Soruşturma sırasında sizin ve ailenizin başına açtığım sorunlar için özür dilerim." "Öyle mi?" Bakışları soğuk ve sertti. "Oğlumu cinayetle suçladığınız, onu korkutup aşağıladığınız, zaten dayanılması neredeyse imkansız olan acısını büyüttüğünüz, suçu sadece bir cinayete tanık olmakken onu parmaklıkların arkasına tıktığınız için mi?" Eve yaptığı her şeyi açıklayabilirdi. Angelini'ye oğlunun sadece cinayete tanık olmadığını, aynı zamanda sadece kendi güvenliğini düşünerek arkasını dönüp olay yerinden uzaklaştığını ve soruşturma sırasında görevli dedektife rüşvet önerdiğini hatırlatabilirdi. "Ailenizin duygusal travmasını güçlendirdiğim için gerçekten çok üzgünüm. Bu kavramı bildiğinizden bile şüpheliyim." Hızlı bakışlarla Eve'i baştan aşağı süzdü. "Ve kavalyenizin pozisyonunun keyfini çıkarıyor olmasaydınız, gerçek katili daha çabuk mu yakalardınız diye de merak ediyorum. Ne olduğunuzu anlamak hiç de zor değil. Bir fırsatçı, haris ve basın fahişesisiniz." Marco, elini Eve'in omzuna koyarken Rourke'un sesi alçak ve kibar çıkmıştı. "Hayır." Eve, Rourke'un dokunuşuyla daha da kasıldı. "Beni savunmaya çalışma, bırak bitirsin." "Bunu yapamam." "Marco?" "Eve kendi evinde saldırışına neden olarak zihinsel durumunu dikkate alacağım ama burada olmak istemediğinden eminim," dedi. Aslında hiçbir mazeret kabul etmediğini gösteren buz gibi bir sesle. "Sana yolu göstereyim. Ben yolu biliyorum." Marco'nun bakışları Eve saplandı. "Mümkün olan en kısa sürede iş bağlantılarımızı bitireceğiz Rourke. Artık yargı becerine güvenmiyorum." Marco uzaklaşırken Eve öfke içinde titreyerek yumruklarını sıktı. "Bunu neden yaptın? Kendim başa çıkabilirdim." "Çıkabilirdin," diye onayladı Rourke ve Eve'i tutarak kendine doğru çevirdi. "Ama bu kişiseldi. Kimse ama hiç kimse evimize gelip seninle bu şekilde konuşamaz." Eve omuz silkti. "Somerset yapıyor ya." Rourke gülümsedi ve Eve'in dudaklarına bir buse kondurdu. "O istisna. Açıklanamayacak kadar karmaşık bazı nedenlerden dolayı." Parmağını Eve'in alnına koyarak çatık kaşlarını yukarı kaldırdı. "Pekala, sanırım artık Angelini ailesine yeni yıl kartları göndermem mümkün olmayacak. Bununla yaşamayı öğreneceğiz. Şampanyaya ne dersin?" "Biraz sonra. Önce makyajımı tazelemem gerek." Rourke'un yüzüne dokundu. Bunu yapmak giderek daha kolay hale geliyordu. Yalnız olmadıklarında ona dokunabilmek. "Bu arada Mars'ın çantasında bir kayıt cihazı olduğunu sana söylemeliyim." Rourke onun çenesini okşadı. "Vardı ama artık benim cebimde. Beni vejeteryan masasında sıkıştırmasına izin verdiğimden beri." "Çok kurnazca. Yan kesiciliğin becerilerin arasında olduğunu söylememiştin." "Hiç sormadın ki." "Bana sormamı hatırlat. Hem de birçok soruyu. Hemen döneceğim." Aslında makyajını temizlemek umrunda değildi. Sadece sakinleşmek için birkaç dakika yalnız kalmaya ihtiyacı vardı. Hatta belki Fini'yi aramak için birkaç dakikaya daha. Yine de muhtemelen bilgisayar çalışmasını böldüğü için kafasını koparacaktı. Bir şişe İrlanda viskisini kazanmak için hala bir saati vardı. Bunu ona hatırlatmanın bir sakıncası olacağını sanmıyordu. Kütüphanenin kapısında şifresini girmeye hazırlanıyordu ki Somerset aniden gölgelerin arasından çıkarak arkasında belirdi. "Teğmen, kişisel ve acil olduğu söylenen bir telefonunuz var." "Fini mi?" "Bana adını vermedi," dedi Somerset her zamanki fazla ciddi tavrıyla. "Buraya bağla." Kapıyı yavaşça Somerset'in suratına kapatırken küçük ama kesinlikle tatmin edici bir keyif duydu. "Işıklar," diye emretti ve oda aydınlandı. Deri ciltli kitapların oluşturduğu duvarlara ve sayfaları karıştırırken çıkan hışırtılara neredeyse alışmıştı. Ancak şimdi Rourke'un kütüphanedeki çalışma masasına doğru yürürken küçük bir bakış atmak için bile durmadı. Görüntülü telefona cevap verdiği anda olduğu yerde donup kaldı. "Sürpriz, sürpriz." Morse'un ekrandaki görüntüsü sırıttı. Bahse girerim, beni beklemiyordun. Balo için giyinmişsin ha? Müthiş görünüyorsun. Seni arıyordum CJ.
Ah, evet, biliyorum. Aslında birçok şeyi arıyordun.
Bu konuşmanın kayda geçtiğini biliyorum ama önemi yok. Yine de yaklaş. Bu görüşme aramızda kalacak. Yoksa bir arkadaşını küçük küçük dilimlemeye başlayacağım. Dallas'a merhaba de Nadine. Morse'un ekranın dışına doğru uzattığı kolu geri geldiğinde Nadine ortaya çıktı. Terörle sayılamayacak kadar çok kez karşılaşmış olan Eve, şimdi doğruca onun gözlerine bakıyordu. Seni incitti mi Nadine?
Ben.
Morse saçından yakalayıp başını arkaya çekerek boğazına ince bir bıçak dayarken Nadine inledi. Şimdi ona sana gerçekten nazik davrandığımı söyle. Söyle ona. Bıçağın yan tarafını genç kadının teninde gezdirdi. Söyle kaltak.
Ben iyiyim, iyiyim.
Nadine gözlerini kapadı ve kirpiklerinin arasından yaşlar süzüldü.
Çok üzgünüm.
Çok üzgün, dedi Morse dudaklarını büzerek. Yanağını Nadine'inkine dayadığında ikisinin yüzü ekranı doldurdu. Üzgün, çünkü en büyük kaltak olmak için o kadar hevesliydi ki peşine taktığın korumayı ekti ve doğruca onu bekleyen kollarıma düştü. Bu doğru değil mi Nadine?
Evet. Ve seni öldüreceğim.
Ama diğerleri kadar hızlı olmayacak. Seni yavaşça, acı dolu bir şekilde öldüreceğim. Tabii bu Teğmen arkadaşın söylediklerimi yapmazsa. Doğru değil mi Nadine? Söyle ona.
Beni öldürecek.
Dişlerini sıktı ama titremesini bastıramadı.
Beni öldürecek Dallas.
Bu doğru. Onun ölmesini istemiyorsun, değil mi Dallas? Louise'in ölmesi sizin hatanızdı. Senin ve Nadine'in. Bunu hak etmemişti. Yerini biliyordu. En büyük orospu olmaya uğraşmıyordu. Onun ölmesi sizin hatanız. Bunun yine olmasını istemezsin, değil mi? Bıçağı hala Nadine'in boğazında tutuyordu ve Eve adamın elinin titrediğini görebiliyordu. Ne istiyorsun Morse? Mira'nın çizdiği profili hatırlayarak dikkatle doğru düğmelere basmaya çalıştı. Kontrol sende. Gösteriyi sen yönetiyorsun.
Evet, öyle.
Morse arsızca sırıttı. Kesinlikle öyle. Şimdiye kadar gördüklerinle nerede olduğumu tahmin etmişsindir. Greenpeace Parkı'nın güzel bir köşesindeyim. Bizi kimsenin rahatsız edemeyeceği bir yerde. Bütün bu ağaçları yeşil seven o hoş insanlar dikti. Harika bir yer. Ama tabii hava karardıktan sonra buraya kimse gelmez. Evsiz aylakları ve uyuşturucu bağımlısı serserileri caydırmak için konmuş elektronik kalkanı geçebilecek kadar akıllı değillerse. Pazarlığımızı yapmak için buraya gelmek üzere tam 6 dakikan var. 6 dakika. Son hızla gelsem bile bunu yapmam zor. Trafiğe takılırsam... Takılma, diye sözünü kesti Morse. Görüşmemiz bittiği anda 6 dakikan başlıyor Dallas. 10 saniyesi geçti bile. Bu 10 saniyede görüşmeyi polise aktarabilirdin. Birini arayabilirdin. Destek isteyebilirdin. Ve ben de hemen Nadine'i dilimlemeye başlardım. Yalnız geleceksin. Polis kokusu alırsam hemen işime başlarım. Onun yalnız gelmesini istiyorsun değil mi Nadine? Bıçağı hafifçe çevirip kadının boğazında ince bir kırmızı çizik bırakırken dürtülerini zorlukla bastırdığı belliydi.
Lütfen.
Kan yavaşça kendini gösterirken Nadine başını arkaya çekmeye çalıştı.
Lütfen.
Onu bir daha kesersen anlaşma yapmam. Yapacaksın, dedi Morse. 6 dakika. Başladı. Ekran karardı. Eve'in parmakları tuşlara uzandı. Merkezi aramayı düşündü. Birkaç dakika içinde parka doluşabilecek ekiplerin sayısını hesaplamaya çalıştı. Sonra elektronik sızıntıları hatırladı. Nadine'in boğazından süzülen kan gözünün önüne geldi. Odanın diğer ucuna koştu ve asansörün düğmesine bastı. Silahına ihtiyacı vardı. CJ Morse hayatının saatlerini geçiriyordu. Cinayetleri hızlı işleyerek kendini ucuza sattığını düşünmeye başlıyordu. Korkuyla dans etmekte, ayartmakta, gelişmesini ve doruk noktasına ulaşmasını izlemekte çok daha fazla zevk vardı. Bunu Nadine Furst'un gözlerinde görebiliyordu. Kadının bakışları camlaşmış, göz bebekleri kocaman büyümüş, nemli ve kapkara bir görünüm almış, Etrafındaki renkli kısım zor seçilir hale gelmişti. Onu ölesiye korkutmuş olduğunu fark ettiğinde müthiş bir zevk duydu. Nadine'i tekrar kesmemişti. Aslında bunu yapmayı istiyordu ve her an bunu yapabileceği korkusunu kadının içinden silmemek için sık sık bıçağı göstermeyi ihmal etmiyordu. Ama zihninin bir parçası fahişe polisle ilgili olarak endişe duyuyordu. Onunla başa çıkamayacağı için değildi bu. Onunla kadınların anladığı tek dilden konuşabilirdi. Öldürerek. Ama Evie öldürme işini diğerlerine yaptığı gibi çabuk yapmazdı. Morse'u aptal yerine koymaya çalışmıştı ve bu hoş görülemeyecek bir aşağılamaydı. Kadınlar hep gösteriyi kendileri yönetmeye, tam o son halkaya ulaşacağın anda yolunu kesmeye çalışırlardı. Bütün hayatı boyunca bunu yaşamıştı. Hayatı anne dediği o lanet olasıca pis orospuyla başladığından beri. Elinden geleni yapmadın CJ, Tanrı aşkına beynini kullan biraz. Görünüşle ve etkileyicilikle hayatını kazanman mümkün değil. Çünkü bunların bir damlası bile yok sende. Senden daha fazlasını bekliyordum. En iyisi olamazsan hiçbir şeysin demektir. Ona dayanmıştı, değil mi? Kendi kendine gülümseyerek Nadine'in saçlarını okşamaya başladığında genç kadın ürperdi. Ona yıllar boyunca katlanmış, iyi, sadık çocuğu oynamış, geceleri ise onu öldürmenin planlarını yapmıştı. Ter ve zevk dolu harika rüyalarla geçmişti o geceleri, ta ki o çatlak, otoriter sesi sonsuza dek kestiği güne kadar. Başardım, dedi kendi kendine konuşup, bıçağın ucunu Nadine'in boğazında atan damara dayayarak. Ve çok kolay olmuştu. O büyük gösterişli evinde, büyük ve önemli işiyle meşgulken yapayalnızdı. İçeri girdim. CJ dedi bana, burada ne arıyorsun? Bana yine işini kaybettiğini söyleme. Odaklanmadığın sürece hayatta asla başarılı olamayacaksın. Ben sadece gülümsedim ve kapa çeneni anne dedim. O lanet olasıca çeneni kapa ve boğazını kestim. Göstermek için bıçağı Nadine'in boğazında bir yandan öbür yana gezdirdi. Sadece deriyi çizecek kadar dokunarak. Kan her tarafa saçıldı ve nefesi kesildi. Çenesini de kapadı. Ama biliyor musun Nadine, o yaşlı kaltaktan bir şey öğrendim. O zaman odaklanabildim. Bir hedefe ihtiyacım vardı. O hedefin dünyayı geveze, haris kadınlardan kurtarmak olduğuna karar verdim. Bütün o oyun bozanlardan. Towers ve Metcalf gibi. Senin gibi Nadine. Öne eğildi ve genç kadını alnının ortasından öptü. Tıpkı senin gibi. Nadine inliyordu. Zihni donmuştu. Bileklerini Morse'un ellerinden kurtarmaya çalışmaktan, herhangi bir şey denemekten vazgeçmişti. Oyuncak bir bebek gibi sessizce otururken hareketsizliğini bozan tek şey ara sıra ortaya çıkan ve engellenemeyen ürpertilerdi. Beni itip kalkmaya devam ettin. Haber masasından uzaklaştırılmamı sağlamak için yönetime bile başvurdun. Onlara benim düşüncelerini vurgulamak için bıçağı Nadine'in boynuna bastırdı. Bir baş ağrısı olduğumu söyledin. O orospu Towers benimle bir röportajı bile kabul etmedi, biliyor musun? Beni aşağıladı Nadine. Basın toplantılarında beni hep görmezden geldi. Ama ben onun icabına baktım. İyi bir muhabir araştırır, değil mi Nadine? Ben de araştırdım ve sevgili kızının salak aşığıyla ilgili mükemmel, enfes bir haber yakaladım. Ah, bekledim, bekledim. Bu arada gelinin mutlu annesi bütün düğün planlarını yaptı. Ona şantaj yapabilirdim ama hedefim bu değildi, değil mi? O gece onu aradığımda ve her şeyi yüzüne vurduğumda hayatından son derece memnundu. Morse'un gözleri kısıldı ve haince parladı. İşte o zaman benimle konuşmayı kabul etti Nadine. İşte o zaman konuşacağına dair bahse girebilirdin. Yaptığım tek şey gerçekleri açıklamak olmasına karşın beni mahvetmeye çalışacaktı. Ama Towers güçlü bir pozisyondaydı ve beni böcek gibi ezecekti. Telefon görüşmemiz sırasında tam olarak söylediği şey buydu. Ama kendisine söylenenleri kuzu kuzu yaptı ve o iğrenç karanlık sokakta ona yaklaşırken yüzüme dişlerini sıkarak baktı. Kaltak beni azarlamaya kalktı ve geç kaldın dedi. Seni adi herif, şimdi her şeyi yoluna koyacağız dedi. O kadar güçlü bir kahkaha attı ki elini karnına bastırmak zorunda kaldı. Ah, ben onu yoluna koydum. Kan fıskiyesi yaptım onu, tıpkı bunak annem gibi. Nadine'in başının tepesine küçük bir şaplak attı. Ayağa kalktı ve hazırladığı kameraya baktı. Muhabirine CJ Morse bildiriyor. Saat saniyeleri yutarken kahraman teğmen Orospu, sevgili kaltak arkadaşını infazdan kurtarmak için zamanında gelemeyecek gibi görünüyor. Cinsiyetçi bir klişe olarak görülse bile bu olayda kadınların daima geç kaldıklarını kanıtladı. Yine kahkahalara boğulurken elinin tersiyle Nadine yine bir şaplak attı ve genç kadın oturtulduğu bankın üzerinde arkaya doğru sarsıldı. Sonra tekrar ciddileşti ve kaşlarını çatarak objektife baktı. Bu ülkede infazların halka gösterimi 2012 yılında yasaklandı. Yargıtay'ın idam cezasının anayasaya karşı olduğuna karar vermesinden 5 yıl önce. Elbette mahkeme o kararı vermek üzere 5 aptal kadın tarafından zorlanmıştı. Dolayısıyla bu muhabir söz konusu yasayı geçersiz ve anlamsız buluyor. Nadine dönmeden önce cebinden bir kart çıkardı. Şimdi istasyona bağlanacağım Nadine. 20 saniye içinde canlı yayına gireceğiz. Düşünceli bir tavırla başını salladı. Biliyor musun, biraz makyaja ihtiyacın var. Ne yazık ki bunun için zamanımız yok. Hayatının son yayınında mükemmel görünmek isterdin, eminim. Kadına yaklaştı, bıçağın keskin tarafını boğazına dayadı ve kameraya baktı. 10, 9, 8. O anda taşlık patikadan gelen hışırtıları duyarak döndü. Bak bak, işte geldi. Üstelik daha birkaç saniyesi de var. Eve patika üzerinde durdu ve Morse'a baktı. Mesleğindeki 10 yıllık deneyiminde çok şey görmüştü. Hafızasından silmeyi dilediği birçoklarını. Ama bununla karşılaştırabileceği hiçbir şeye rastlamamıştı. Sahneye tek bir halka şeklinde yansıyan ışığı izledi. Işığın işaret ettiği yerde Nadine, teninde kurumuş kan ve boğazında parlayan bir bıçakla bankın üzerinde hareketsizce oturuyordu. Arkasında yuvarlak yakalı bir gömlek ve ekose ceketiyle CJ Morse, yüzü tripod üzerine yerleştirilmiş kameraya dönük halde duruyordu. Kameranın kırmızı ışığı kararlı bir şekilde havayı deliyordu. ''Ne yapıyorsun Morse?'' ''Canlı yayın'' dedi Morse neşeyle. ''Lütfen ışığa girin Teğmen, izleyicilerimiz sizi de görebilsin.'' Eve daireye girerken gözlerini adamdan bir an olsun ayırmadı. Rourke, balo sohbetlerinden sıkılmış bir haldeyken Eve'in çoktandır ortada olmadığını fark etti. Muhtemelen Rourke'un sandığından daha fazla öfkelenmişti. Angelini ile daha etkili bir şekilde ilgilenmediği için pişmanlık duydu. Tek başına düşüncelere dalmasına ya da kendini suçlamasına izin vermeyecekti. Bunu önlemenin tek yolu onu neşelendirerek ya da kızdırarak ruh halini değiştirmekti. Odadan sessizce çıktı ve ışıklardan, müzikten, seslerden uzaklaştı. Ev çok büyüktü ama bir soruyla hemen yönünü tayin edebilirdi. Eve, gitti, dedi Somerset sağdaki bir odadan çıktığı anda. Ne demek gitti? Nereye? Eve hakkında konuşmak Somerset'i her zaman huzursuz ettiğinden omuzlarını kaldırdı. Bilemem. Evden koşarak çıktı, arabasına bindi ve hızla uzaklaştı. Bana planlarını bildirmeye tenezzül etmedi. Rourke'un endişesi sesini sertleştirdi. Benimle oyun oynama Somerset. Neden gitti? Somerset hakarete uğradığını hissetti. Belki de o ayrılmadan önce gelen bir telefon yüzündendir. Kütüphaneden konuştu. Rourke hemen dönüp kütüphanenin kapısına yaklaştı ve şifresine girdi. Masaya yaklaşırken Somerset hemen arkasındaydı. Kayıtları göster, son görüşme. Görüşmenin kaydını izlerken endişesi yakıcı bir korkuya dönüştü. Tanrım, onun peşinden gitmiş, hem de yalnız. Omuzunun üzerinden aceleyle emirler yağdırırken kütüphaneden koridora fırlamıştı bile. Bilgiyi hemen Şef Tibble'a ilet, özel olarak. Zamanımız kısıtlı olmasına karşın Teğmen, eminim izleyicilerimiz soruşturma hakkındaki habere büyük ilgi duyacaklardır. Morse yüzündeki kamera gülümsemesini sürdürürken bıçağı da hala Nadine'in boğazında tutuyordu. Bir süre yanlış bir ipucunu izledin ve sanırım masum bir insanı suçlamak üzereydin. Onları neden öldürdün Morse? Ah, her şeyi detaylı bir şekilde daha sonraki yayınlar için belgeledim. Senden söz edelim. Nadine yerine Louis Kirski'yi öldürdüğünü anladığında Kendini berbat hissetmiş olmalısın.
Kendimi çok kötü hissettim. Hasta oldum. Louis alçak gönüllü, hoş ve sessiz bir kadındı.
Ama benim hatam değildi. Bana yem atmaya çalıştığınız için o hata sana ve Nadine'e aitti. Ekranda görünmek istedin.
Eve kameraya bir bakış attı.
Şu anda bu isteğini gerçekleştiriyorsun. Ama bu seni ortaya çıkarıyor Morse. Artık bu parkın dışına çıkamazsın.
Ah, bir planım var.
Benim için endişelenme ve bunu bitirmeden önce sadece birkaç dakikamız var. Halkın bilmeye hakkı var. İnfazı izlemelerini istiyorum. Ama senin canlı olarak görmeni istedim. Nelere yol açtığını kendin gör diye.
Eve Nadine'e baktı. Ondan hiçbir yardım göremeyeceğini anladı. Kadın derin şoktaydı ve muhtemelen güçlü bir yatıştırıcı verilmişti.
Beni halletmen o kadar kolay olmayacak. Sen daha eğlenceli olacaksın.
Nadine'i nasıl ele geçirdin?
Eve bakışlarını onunkilerden ayırmadan ve ellerini açıkça göstererek yaklaştı.
Çok akıllı olmalısın.
Çok, hem de çok. İnsanlar, özellikle de kadınlar beni hafife alıyorlar. Cinayetler hakkında ona bir bilgi sızdırdım. Onunla yalnız konuşmak isteyen, korkmuş bir tanıktan gelen küçük bir mesaj. Son derece hırslı bir kadın olduğu için senin onun peşine taktığın korumaları atlatacağını biliyordum. Onu otoparka çektim. Hepsi bu kadar basitti. Güçlü bir yatıştırıcı verdim. Kendi arabasının bagajına tıktım ve oradan uzaklaştım. Kalabalıktan uzak bir yerde kiraladığım küçük bir yere onunla birlikte arabasını bıraktım.
Akıllısın.
Eve biraz daha yaklaştı ama Morse kaşlarını kaldırarak bıçağı sertçe bastırınca durdu.
Gerçekten akıllısın, dedi ellerini kaldırarak.
Peşinden geldiğimi biliyordun.
Nasıl?
Muşmula suratlı arkadaşın Feeney'in bilgisayarlarla ilgili her şeyi bildiğini mi sanıyorsun sen?
Lanet olsun, o salağın etrafından fark ettirmeden ne işler çevirdim ben.
Haftalar boyunca sisteminize girip durdum. Her görüşmeni, her planını, her adımını izledim senin. Her zaman senden bir adım öndeydim Dallas.
Evet, benden öndeydin.
Onu öldürmek istemiyorsun Morse.
İstediğin benim. Sana o kadar sıkıntıyı veren, seni ayaklar altına almaya çalışan benim.
Neden gitmesine izin vermiyorsun?
O artık kendinde değil zaten.
Beni al.
Tanıdık çocuksu gülümsemesi tekrar yüzünde belirdi.
Neden önce onu, sonra da seni gebertmiyorum?
Eve omuz silkti.
Mücadeleyi sevdiğini sanmıştım. Sanırım yanılmışım. Towers zorluydu. Onu istediğin yere çekmek için bir dolu dil dökmek zorunda kaldın. Ama Metcalf hiçbir şeydi.
Dalga mı geçiyorsun?
Benim aptal olduğumu düşünüyordu.
Dişlerini sıkarak devam etti.
O göğüsleri olmasaydı hala hava durumunu sunuyor olacaktı. Oysa ona benim yayın zamanımı verdiler. Lanet olasıca benim hakkımı. Onun büyük bir hayranı gibi davranmak, onunla ilgili 20 dakikalık bir haber yapmayı istediğimi söylemek zorunda kaldım. Sadece onunla. Uluslararası uydu yayınımız olacağını söyledim ve bunu yuttu.
Yani seninle o gece bu yüzden buluştu.
Evet, kendini baştan aşağı boyadı. O gülücüklerini takındı ve içinde hiç kötü duygu yoktu. Hak ettiğim seviyeye geldiğim için mutlu olduğunu söyledi bana. Hak ettiğim mevki. Ben de onu daha fazla konuşmaktan kurtardım.
Öyle.
Sanırım onunla da oldukça akıllı davrandın.
Ama Nadine,
o artık bir şey söyleyemiyor. Artık düşünemiyor bile. Ona haddini bildirdiğini anlamayacak bile.
Göreceğiz.
Süre doldu. O gösterişli balo kıyafetinin üzerine kan sıçramasını istemiyorsan kenara çekil Dallas.
Bekle.
Eve ona doğru adım atarken bir elini arkasına götürdü ve silahını çıkardı. Gözünü bile kırpma piç, yoksa seni kızartırım.
Ama Morse defalarca gözlerini kırpıştırdı. Tabancanın nereden çıktığını anlamamıştı.
Eğer onu kullanırsan ellerim kasılır. Benden önce Nadine ölmüş olur.
Belki, dedi Eve kararlılıkla.
Belki de ölmez ama her iki şekilde de sen ölmüş olursun.
Bıçağı at Morse, ondan uzaklaş. Yoksa sinir sistemin aşırı yüklenmeden yanacak.
Orospu, beni yeneceğini sanıyorsun.
Nadine'i çekerek ayağa kaldırdı. Önünde tutarak kalkan olarak kullandı ve son hızla itti.
Eve
bir eliyle Nadine'i yakalarken diğer eliyle nişan aldı ama adam ağaçların arasına dalmıştı bile. Başka seçeneği kalmadığını anlayarak Nadine'i uyandırmak için iki kez tokatladı. ''Kendine gel, lanet olsun.
Beni öldürecek.''
Nadine'in gözleri devrildi, sonra Eve onu tekrar tokatladığında kendine geldi. ''Hareket et, beni duyuyor musun? Sakın durma, hemen polise haber ver, çabuk.''
''Polise haber ver.''
''Şu tarafa.'' Eve onu patikaya doğru iterken ayakta kalabilmesini umuyordu. Ardından hemen ağaçların arasına daldı. Morse bir plan olduğunu söylemişti ve Eve adamın doğru söylediğinden şüphe etmiyordu. Ama parktan çıkmayı başarsa bile bir süre sonra onu yakalayabilirlerdi. Ama şimdi öldürmeye kararlı bir haldeydi. Kaldırımda köpeğini gezdiren bir kadın ya da geç saatte eve gelen biri. Bir kez daha başarısız olduğu için bıçağı herhangi birinin üzerinde kullanabilirdi. Gölgeler arasında durdu ve etraftaki seslere kulak kabartırken kendi nefesini kontrol etmeye çalıştı. Caddenin ve hava trafiğinin uzaktan gelen gürültüsünü duyabiliyor, sık ağaçların arkasından şehrin ışıklarını görebiliyordu. Ağaçlar arasında kalan mükemmel bakımlı, dikkatle tasarlanmış boşluklardan ve bahçelerden gelen hava akımı karşısındaki bir sürü patikadan kendisine doğru süzülüyordu. Bir şey duydu. Belki bir ayak sesi, belki de küçük bir hayvanın çalılara sürtünmesinden çıkan bir sesti bu. Elinde silahını hazır tutarak gölgelerin içine doğru ilerledi. Fıskiyesi karanlığın içinde sessizce akan havuzlu bir çeşme vardı. Salıncakları, kıvrımlı kaydırakları ve küçük tırmanıcıları dirsek ve dizlerini incitmekten koruyan köpüklü orman simülasyonlarıyla bir çocuk parkı hemen yanındaydı. Arabasından ekiplere haber vermediği için kendine küfür ederek etrafı taradı. Ağaçların arası fazla karanlıktı. Yoğun sessizlik havayı kefen gibi sarıyordu. O anda çığlığı duydu. Geri döndü diye düşündü. Pislik herif geri döndü ve sonunda yine Nadine'in peşinden gitti. Eve döndü ve koruma güdüsü hayatını kurtardı. Bıçak köprücük kemiğine isabet etti ve hafif bir acı vererek uzun, sığ bir kesik açtı. Eve saldırıyı dirseğiyle engelledi. Morse'un çenesine bir darbe indirdi ve hedefini şaşırttı. Ama bıçak yönü değişerek yoluna devam etti ve Eve'in bileğinin hemen üzerini keserek onu silahından etti. ''Kaçacağımı sandın.'' Eve yaklaşırken gözleri karanlıkta vahşice parladı. ''Kadınlar beni hep hafife alıyorlar Dallas. Seni parçalara böleceğim. Boğazını paramparça edeceğim.'' Eve'i dürterek geriye doğru sendeletti. ''Gırtlağını sökeceğim.'' Bir kez daha savurduğunda Eve bıçağın rüzgarını hissetti. ''Şimdi kontrol bende, değil mi? Berbatsın.'' Bir kadının vazgeçilmez silah olarak savurduğu tekme iyi hedeflenmişti. Morse dizlerinin üzerine çökerken patlamış balon gibi ağzından hava saçıldı. Bıçak yere düşerek taşlarda sekerken Eve adamın üzerine atlamıştı bile. Morse şimdi gerçekten kendisi gibi dövüşüyordu, delirmiş bir adam gibi. Parmakları Eve'in etine gömüldü ve teninde de gömülecek bir nokta arayan dişleri Eve'in yüzüne hırsla kapandı. Eve'in yaralı bileği kan içindeydi ve Morse'u hareketsiz hale getirmek için çenesinin altına hedeflediği yumruğu ıskaladı. Çakıl taşlarının ve bakımlı çimenlerin üzerinde alt alta üst üste yuvarlanırlarken hızlı nefes sesleri ve hırıltılar dışında hiçbir ses duyulmuyordu. Morse'un eli bıçağı kapmak için uzanırken Eve'in eli de hemen peşindeydi. Ama aniden yumruğunu kafasına indirince Eve'in gözünde şimşekler çaktı. Sadece bir an için gözü kararmıştı ama Eve artık ölmüş olduğunu biliyordu. Havada kendisine doğru gelen bıçağın pırıltısını gördü ve kaderiyle yüzleşmeye hazırlanırken hızlı bir nefes aldı. Daha sonra duyduğu sesin kurt hırıltısına, kan açlığıyla kavrulmuş öfkeli bir ulumaya benzediğini düşünecekti. Morse'un ağırlığı aniden üzerinden çekildi ve adamın bedeni Eve'den uzağa yuvarlandı. Eve hemen ellerinin ve dizlerinin üzerinde doğrulurken kendine gelmek için başını salladı. Bıçak diye düşündü çılgınca, lanet olasıca bıçak. Ama onu bulamayınca kendi tabancasının donuk pırıltısına doğru emekledi. Zihni tekrar netleştiğinde tabancayı eline almış, hedef için doğrultmuştu bile. İki adam bakımlı oyun sahasında köpekler gibi dalaşıyordu ve biri Rourke'tu. ''Ondan uzaklaş!'' Ayağa kalkmaya çalışırken Önce sendeledi, sonra nihayet dengesini buldu.
Ondan uzaklaş ki nişan alabileyim.
Burun buruna tekrar yuvarlandılar. Rourke'un eli Morse'unkini, Morse'unki ise bıçağı tutuyordu. Öfkenin, görev sorumluluğunun, sezgilerin arasından yükselerek hepsinin üzerine çıkan duygu, dev gibi bir korkuydu. Hala kan kaybettiği için zayıf düşerek tırmanma oyuncağının demirlerine yaslandı ve silahını iki eliyle birden doğrulttu. Loş ay ışığının altında Rourke'un yumruğunun indiğini gördü ve kemiklerin birbirine çarpışmasından çıkan sesi duydu. Bıçak iki adamın elinde bir o yana bir bu yana zorlanarak dönüyordu. Sonra bıçağın aşağı doğru indiğini ve Morse'un gırtlağına gömülürken adamın vücudunun sarsıldığını gördü. Birisi dua ediyordu. Rourke ayağa kalkarken Eve dua edenin kendisi olduğunu fark etti. Gözlerini ondan ayırmadan silahını indirdi. Yüz ifadesi haşin, gözleri alev alevdi. Gösterişli ceketi kan içindeydi.
''Berbat görünüyorsun.''
diyebildi Eve. ''Sen asıl kendine bak.'' Rourke nefes nefeseydi ve aldığı darbelerin izleri olan çürük ve sıyrıkların acısını sonradan hissedeceğini deneyimlerinden biliyordu. Mazeret bildirmeden bir balodan ayrılmanın kabalık olduğunu bilmiyor musun? Eve titreyen bacaklarıyla ona doğru bir adım attı. Sonra boğazında düğümlenen hıçkırığı yutarak durdu.
Affedersin, çok özür dilerim.
Tanrım, yaralandın mı?
Genç kadın daha fazla dayanamayarak kendini onun kollarına attı.
Yaralı mısın? Yaralı mısın?
Geri çekildi ve Rourke'un giysilerini elleriyle aramaya başladı. Eve, genç kadının çenesini tuttu ve yüzünü kendininkine doğru kaldırdı. Kan kaybediyorsun.
Beni birkaç kez gafil avladı.
Bir eliyle burnunun altını sıvazladı. Çok kötü değil. Ama Rourke cebinden kare biçiminde İrlanda keteninden bir mendil çıkarmış, yaraya kompres yapmaya ve Eve'in kolunu sarmaya başlamıştı bile.
Ve bu benim işim.
Derin bir nefes aldı. Görüşünün etrafını saran karaltılar yavaş yavaş siliniyor, yine net görmeye başlıyordu.
Neren kesildi?
Bu onun kanı, dedi Rourke sakince. Benimki değil.
Onun kanı.
Yine dengesini kaybedecek gibi oldu ama kendini toparlamayı başardı.
Yaralanmadın mı?
Önemli bir şey değil. Endişeli bir tavırla Eve'in başını arkaya doğru yatırdı ve köprücük kemiği boyunca uzanan çizgiyi hızla moraran gözünü inceledi. İlk yardıma ihtiyacım var Teğmen.
Bir dakika, sana bir şey soracağım.
Sor bakalım. Yanında başka bir şey olmadığı için Rourke gömleğinin kolunu yırtarak Eve'in omzundaki yaraya bastırdı.
Bir iş toplantın sırasında başın derde girdiğinde ben senin toplantı odana dalıyor muyum?
Rourke onun gözlerine bakarken yüzündeki haşin ifade kaybolmuş, yerini gülümseme almıştı.
Hayır Eve, dalmıyorsun. Bana ne olduğunu bilmiyorum. Kendimi tutamadım.
Pekala. Koyacak başka yere olmadığı için tabancasını tekrar tuvaletinin arkasına iliştirdi.
Bir kerelik diye mırıldandı ve Rourke'un yüzünü ellerinin arasına aldı.
Tamam, tamam. Seni geçip atış yapacak bir boşluk bulamayınca çok korktum. Ben onu durdurmayı başaramadan seni öldüreceğini sandım.
O halde ne hissettiğimi anlamış olman gerekir.
Kolunu Eve'in beline doladı ve birbirlerine dayanarak yürümeye başladılar. Bir an sonra Eve öncelikle ayakkabısının tekini kaybettiği için topalladığını fark etti. Bir yandan yürümeye çalışırken bir yandan diğerini de çıkardı. O sırada uzakta görünen ışıkların farkına vardı.
Polisler mi?
Sanırım. Ana kapıya ulaşmaya çalışırken Nadine'e rastladım. Zavallı kadını çok hırpalamış. Ama senin hangi yöne gittiğini bana söyleyecek kadar kendini toparlayabildi.
O piçle kendim de muhtemelen başa çıkabilirdim diye söylendi Eve, kendini biraz daha iyi hissederek. Ama sen de hiç fena değildin Rourke, yakın dövüşte oldukça iyisin.
Bıçağın Morse'un boğazına nasıl gömüldüğü konusunda ikisi de tek kelime etmedi. Finney, kameranın yanında ışık halkasının içinde diğer polislerle birlikte beklerken buldular. Finney başını salladı ve ilk yardım ekibine işaret etti. Nadine çoktan bir sedyeye yatırılmıştı ve mum gibi bembeyazdı.
Dallas,
bir elini kaldırdı ve tekrar indirdi.
Her şeyi mahvettim.
İlk yardım görevlisi Rourke'un sardığı bezi çıkarıp kendi bakımını yapmaya başlarken Eve öne doğru eğildi. Sana bir sürü hap içirmiş.
Mahvettim diye tekrarladı Nadine, sedye bir ambulansa doğru yükselirken.
Hayatımın geri kalanı için teşekkür ederim.
Hı. Döndü ve hemen yanındaki minder kaplı sandalyeye çöktü. Gözüm için bir şeyiniz var mı diye sordu. Çok kötü zonkluyor. Mor aracak dedi neşeyle üzerine buz koyulurken. İyi bir haber de var. Hastane yok dedi kesin bir tavırla. İlk yardım görevlisi dudaklarını büzdü ve Eve'in yaralarını temizleyip sarmaya başladı. Tuvalet için üzgünüm. Rourke'a bakıp gülümsedi ve giysinin paramparça olmuş kolunu gösterdi. Pek dayanıklı çıkmadı. Ayağa kalkarak artık canını sıkmaya başlayan ilk yardım görevlisini bir kenara itti. Gidip üzerimi değiştireceğim, sonra da raporumu vereceğim. Rourke'un gözlerine baktı. Morse'un kendi bıçağının üzerine yuvarlanmış olması çok kötü. Savcılık eminim onu mahkemeye çıkartmaktan büyük zevk duyardı. Rourke'un elini tuttu ve derisinin sıyrıldığı yeri inceledi. Sen uludun mu? Affedersin. Eve güldü ve birlikte parkın çıkışına yönelirlerken Rourke'a yaslandı. Her şey bir yana müthiş bir partiydi. Başka partiler de olacak. Ama bir şey var. Nedir o? Eve ellerini açıp kapadı ve tekrar rahat hareket edebildiklerini görerek sevindi. Bu ilk yardım görevlileri işlerini iyi biliyorlardı. Benimle evlenmeni istiyorum. Hı? Biz aniden durduğunda neredeyse yere yuvarlanıyordu. Sonra ağzı şaşkınlıktan bir karış açık halde sağlam tek gözüyle Rourke'a baktı. Ne istiyorum dedin sen? Benimle evlenmeni istiyorum. Çenesinde bir çürük, ceketinde kan, gözlerinde de ışıltılar vardı. Eve onun aklını kaybedip kaybetmediğini merak etti. Burada kan revan içinde duruyoruz. İkimizden birinin ya da ikimizin de ölmüş olabileceği bir suç mahallinden uzaklaşıyoruz ve sen bana evlenme mi teklif ediyorsun? Rourke kolunu tekrar Eve'in beline doladı ve onu yürümesi için hafifçe itti. Ben buna mükemmel zamanlama derim. 21. ayrımın sonu. Sayfa 376. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitabın adı Görkemli Ölüm. Yazarı Nora Roberts. Seslendiren Sevda Türkeri. Seslendirme bitiş tarihi 24 Ağustos 2014.